Ayrım 43. Arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson. Sayfa 681. 26. bölüm. 15 Temmuz Cuma. Doktor Peter Teleborian, Cuma günü öğleden önce tanık sandalyesine güvenilir uzman sıfatıyla oturdu. Savcı Ekström'ün 90 dakika boyunca sorduğu soruları sakin, otoriter bir tonla cevapladı. Yüzüne bazen endişeli, bazen de keyifli bir ifade yerleşiyordu. Özet olarak, dedi Ekström notlarını karıştırarak, tecrübeli bir psikiyatr olarak sizin teşhisiniz Lisbeth Salander'in paranoid şizofren olduğu. Her zaman söylediğim gibi onun durumunu teşhis etmek olağanüstü zor. Bilindiği gibi hasta, doktor ve otoritelerle ilişkisinde neredeyse otistik bir davranış sergiliyor. Benim teşhisim ağır bir psikolojik hastalığının olduğu yönünde. Ama şu anda kesin bir teşhis koyamam. Ayrıca psikozunun hangi aşamada olduğunu da söyleyemem. Bunun için daha kapsamlı bir gözlem gerekiyor. Ama ne olursa olsun akıl sağlığı yerinde değil diyorsunuz. Ne yazık ki onun öyküsü bizi bu teşhise mecbur kılıyor. Lisbeth Salander'in yazıp mahkemeye verdiği şu sözde otobiyografiyi okudunuz. Yorumunuz ne? Teleborian kollarını iki yana açıp omuzlarını silkti. Anlattıkları size inandırıcı geliyor mu? Hiç gelmiyor. Birçok insan hakkında bir dizi iddiada bulunmuş. Anlattıklarının her biri birbirinden fantastik. Bütün bu yazdıklarıyla paranoid şizofren olduğunun altını çiziyor.
Bize bir örnek verebilir misiniz?
En açık örneği vasisi buyurmanın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmesi.
Bunu biraz açabilir misiniz?
Olağanüstü ayrıntılara girmiş, yalnızca çocukların geliştirebileceği fantezilerin klasik grotesk bir örneği. Ensest davalarında buna benzer çok sayıda örnek vardır. Çocuklar bir sürü akıl dışı, kanıtlanması imkansız detaylar anlatırlar. Çok küçük yaştaki çocukların bile başvurduğu erotik fantezilerdir bunlar. Onlar için bu tür fanteziler üretmek, televizyonda korku filmine bakmak gibi bir şey.
Lisbeth Salander bir çocuk değil, yetişkin bir kadın, diye ekledi Ekström.
Evet, geriye ruhsal durumunun ne düzeyde seyrettiğini teşhis etmek kalıyor. Bir konuda haklısınız, o yetişkin bir kadın ve büyük ihtimalle anlattıklarına inanıyordur.
Yani bunların yalan olduğunu söylüyorsunuz.
Hayır, eğer anlattıklarına inanıyorsa bu yalan söylediğini değil, gerçekle hayali birbirinden ayıramadığını gösterir.
Yani avukat Buyurman ona tecavüz etmedi.
Hayır, bu gerçeğe uymuyor. Lisbeth'in iyi bir bakıma ihtiyacı var.
Salander'in yazdıklarında sizin de adınız geçiyor.
Evet, bu biraz şaşırtıcı ama fantezilerinin sınırı yok. Eğer bu zavallı kızcağıza inanırsak ben neredeyse bir pedofilim, diyen Teleborian gülümseyerek devam etti. Ama bütün bunlar hayal dünyasına dair, daha önce defalarca ifade ettiğim izlenimlerimi doğruluyor. Salander'in otobiyografisinden St. Stefan'da kaldığı sürenin büyük bir bölümünde onu yatağa bağlayarak kötü davrandığımız ve benim geceleri odasına geldiğimi okuyoruz. Bu gerçeği kavrama yeteneğinden yoksun olduğunu gösteren klasik bir örnek. Daha doğru bir ifadeyle o gerçeği yorumluyor.
Teşekkür ederim. Sözü savunmaya bırakıyorum. Belki Bayan Giannini'nin soracakları vardır.
Annika Giannini mahkemenin ilk iki günü pek soru sorup itiraz etmediğinden, şimdi de zorunlu birkaç soru sorduktan sonra bu işe son vereceği bekleniyordu. Bir savunma için oldukça sıkıntılı bir durum diye düşündü Ekström.
Elbette soracaklarım var, dedi Annika Giannini. Ama soracağım sorular biraz zaman alır. Saat 11.30'a yaklaşıyor. Şimdi öğle yemeği için ara verip öğleden sonra kesintiye uğramadan sormayı öneriyorum.
Hakim Inversen ara verilmesine karar verdi. Kurt Svensson saat 12'de yanında iki üniformalı polisle Handwer Kargatan'daki bir restorana girdi. Bir masaya yöneldi ve kocaman elini Georg Nyström'ün omzuna koydu. Başını kaldırıp şaşkın gözlerle kendisine bakan Nyström'ün burnuna polis kimliğini dayadı.
İyi günler, cinayete yardım ve cinayete teşebbüsten tutuklusun. Ayrıntılar öğleden sonra başsavcı tarafından sana bildirilecek. Sana beni izlemeni öneriyorum.
Georg Nyström sanki Kurt Svensson'un konuştuğu dili anlamazmış gibi baktı ama onun itiraz edilecek tiplerden biri olmadığını da anlamıştı. Cinayet masası komiseri Jan Bublanski, Sonya Modik ve 7 üniformalı polisle birlikte Stefan Blad'ın açtığı kapıdan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Sapo'ya tahsis edilmiş koridorlardan birine daldılar. Saat tam 12 idi. Stefan onlara eşlik ederek bir odayı gösterdi. Bublanski polis kimliğini gösterdiğinde özel kalem müdürü sekreterinin neredeyse aklı uçuyordu.
Sakın kıpırdama, bu bir polis operasyonu.
Bublanski içerideki kapıya yönelip açtı. Özel kalem müdürü Schenk'e telefonla konuşuyordu. Telefonu kapatıp şaşkın gözlerle Bublanski'ye bakarak
"Neler oluyor?" dedi.
Cinayet masasından Jan Bublanski, İsveç anayasasını çiğnediğin için tutuklandın. Öğleden sonra başsavcı sana ayrıntılı bilgiler verecektir.
Bu inanılmaz, dedi Schenk'e.
Evet, öyle, dedi Bublanski. Bublanski Schenke'nin makam odasının kapısını mühürleyerek önüne üniformalı iki polis koydu ve hiç kimseyi içeri sokmamaları talimatını verdi. Eğer biri zorla girmeye kalkarsa job, hatta silahlarını kullanabilirlerdi. Stefan onları koridorda başka bir odanın kapısına götürdü. Finans müdürü Gustav Atterbom da tutuklandı. Yerker Holmberg, Södermalm polisinden bir ekip alarak saat tam 12'de Millennium'un bulunduğu binanın çaprazındaki binaya girdi. Üçüncü kattaki bir dairenin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca kırılması talimatını verdi. Ama daha demir koçbaşı indirilmeden kapı aralandı.
Polis, dedi Yerker Holmberg, ellerini havaya kaldırıp dışarı çık.
Ben de polisim, dedi Göran Martensson.
Biliyorum ve bir sürü silah ruhsatım var.
Şey, ama ben özel görevli bir polisim.
''Sıçtırtma şimdi!'' dedi Yerker Holmberg.
Martensson'u duvara dayayıp silahını aldı. ''Yasa dışı dinleme, görevi kötüye kullanma, gazeteci Mikael Blomqvist'in Belmansgatan'daki evine defalarca tecavüz ve bir sürü başka suçtan tutuklusun. Kelepçeleyin şunu!'' Yerker Holmberg daireyi hızla dolaştı ve içeride bir kayıt stüdyosu kurulacak kadar elektronik alet buldu. Daireye bir polis bırakıp ona hiç hareket etmeden beklemesini ve hiçbir yere parmak izini bulaştırmaması talimatını verdi. Martensson binanın kapısından çıkarılırken Henry Cortez dijital Nikon fotoğraf makinesini kaldırıp bir dizi fotoğraf çekti. Cortez profesyonel bir fotoğrafçı değildi. Fotoğraflar istenilen kalitede çıkmayacaktı. Ama çektiği bu fotoğrafları ertesi gün bir akşam gazetesine hatırı sayılır bir miktara satacaktı. Planlananın dışında operasyonlara katılan tek polis Monica Figueroa'ydı. Normalm Emniyet Müdürlüğü'nden bir ekip ve Sapo'dan 3 meslektaşıyla birlikte saat tam 12'de Artilleri Gatan'daki binanın kapısından içeri girdiler. Merdivenlerden çıkıp Bellona şirketinin kapısının önünde durdular. Operasyonun kısa sürmesi hesaplanmıştı. Bütün polisler kapının önünde toplandıktan sonra Monica'nın işaretiyle 40 kiloluk koçbaşı kapıya indirildi. Çelik yelekler giyip ağır silahlarla donanmış olan ekip bütün kapıları açarak daireyi 10 saniye içinde işgal etti. Sürekli göz hapsinde tuttuklarından sabah erken saatlerde daha önceden kimliklerini tespit ettikleri 5 servis üyesinin binaya girdiğini görmüşlerdi. Bu 5 kişi birkaç saniye içinde yakalanarak kelepçelendi. Monica Figueroa 1960'lı yıllardan beri servisin komuta merkezi olarak kullanılan dairenin odalarını teker teker yoklamaya başladı. Odalarda ancak bir arkeoloğun yardımıyla tasnif edilecek kadar çok belge vardı. Daireye adım attıktan yalnızca birkaç saniye sonra koridorun sonuna yakın bir odanın kapısını açan Monica, Jonas Sandberg'le göz göze geldi. Sabahleyin görev dağılımı yaparken nerede olduğunu bilmedikleri Sandberg onlar için bir soru işaretiydi. Sandberg'i izlemeleri için görevlendirilen polis memurları geçen akşam onu gözden kaybetmişlerdi. Arabası hala Kungsholmen'deki emniyet müdürlüğünün park alanındaydı. Gece evine uğramamıştı. Nerede olduğunu ve nasıl bulacaklarını bilemiyorlardı. Odanın haline bakılırsa gecelemek için kullanılıyordu.
Demek ki güvenlik nedeniyle dairede gece nöbeti tutuyorlar.
Tabii ya, ve dün gece Sandberg nöbetçiydi. Sandberg'in üzerinde yalnızca külot vardı. Uykusunu almış olduğu da belliydi. Komodinin üzerindeki silahına uzandı. Monica eğilip silahı yere attı.
Jonas Sandberg, Gunnar Björk ve Alexander Zalachenko cinayetlerine yardım etmekten, Mikael Blomqvist ve Rika Berger'i öldürme teşebbüsüne iştirak etmekten tutuklandın. Pantolonunu giy.
Jonas Sandberg Monica Figueroa'ya bir yumruk salladı. Monica bir refleksle bunu savuşturdu.
''Şaka mı yapıyorsun?'' diyerek kolunu yakalayıp arkasına öyle bir kıvırdı ki Sandberg yere çöktü. Monica onu yüzüstü yatırıp bir dizini beline dayayarak kelepçeledi. Sapo da işe başladığından beri bunu ilk defa yapıyordu. Sandberg'in üzerine bir polis üniforması örtüp dairedeki araştırmalarına devam etti. Son olarak koridorun en sonundaki odayı açtı. Belediyeden aldıkları plana göre bu oda arka bahçeye bakıyordu. Monica kapının eşiğinde durup içeride bir deri bir kemik yatan adama baktı. Ölümcül hasta olduğunu anlamak için doktor olmaya gerek yoktu.
Frederick Clinton, cinayete iştirak, cinayete teşebbüs ve daha bir dizi suçtan tutuklusun dedi. Yatağında kal, seni emniyet müdürlüğüne götürmesi için bir ambulans çağırdık.
Christer Malm, artilleri Gatan'daki binanın dışında bekliyordu. Henry Cortez'den farklı olarak fotoğraf makinesi nasıl kullanılır iyi biliyordu. Kısa objektifi kullanarak çektiği fotoğraflar profesyonel düzeydeydi. Servisin üyelerini nasıl etkisiz hale getirilip polis arabalarına tıkıldıklarını ve Frederick Clinton'ın bir ambulansla nasıl taşındığını fotoğraflamıştı. Fotoğraflardan birinde Clinton fotoğraf makinesinin objektifine bakıyordu. Şaşkın bir hali vardı. Bu fotoğraf yılın fotoğrafı ödülünü kazanacaktı.
27. Bölüm 15 Temmuz Cuma. Hakim Iversen saat 12.30'da tokmağı masaya vurarak oturumları başlattı. Annika Giannini'nin yanında bir üçüncü şahıs daha vardı. Bu tekerlekli sandalye ile mahkemeye getirilen Holger Palmgren'di.
''Merhaba Holger'' dedi Iversen. ''Seni mahkeme salonlarında görmeyeli çok oldu.''
''İyi günler Hakim Iversen. Davalar çetrefilli olduğunda gençler benden yardım istiyorlar.''
''Ben senin avukatlığı bıraktığını sanıyordum.''
''Hastaydım ama avukat Giannini bu dava için beni yardımcı olarak tutdu.''
''Anlıyorum.''
Annika Giannini boğazını temizledi. ''Holger Palmgren yıllarca Lisbeth Salander'i temsil ettiği için konuyla ilgili.'' dedi.
''Durum buysa diyecek bir şey yok.'' diyen Iversen başlaması için Annika Giannini'ye işaret etti.
Annika ayağa kalktı. Sanki bir akşam yemeğindeymiş gibi görüşmelerin bir masanın etrafında sıralanarak teklifsiz bir dille sürdürüldüğü İsveç mahkemelerinin düzenini oldu olası sevmemişti. Ayakta konuşurken kendini daha iyi hissediyordu.
''Sanırım öğleden önce yapılan yorumlarla başlamalıyız. Bay Teleborian, Lisbeth Salander'in söylediği her şeyi tamamen reddetmenizin nedenine.''
''Çünkü gerçekle ilgisi yok.'' dedi Peter Teleborian, sakin ve dingindi. Başını sallayan Annika Giannini Iversen'e döndü.
''Sayın Hakim'' dedi. ''Peter Teleborian, Lisbeth Salander'in yalan söylediğini ve fantezi ürettiğini iddia ediyor. Şimdi ben Lisbeth Salander'in otobiyografisinde yazdıklarının kelimesi kelimesine doğru olduğunu ispat edeceğim.'' Elimizde dokümanlar var, fotoğraflar, filmler ve şahitler. Savcının iddianamesini dinledik. Lisbeth Salander'in nelerle suçlandığını artık biliyoruz.
Annika Giannini'nin ağzı kurumuştu, elleri titriyordu. Derin bir nefes alıp bir yudum su içti. Heyecanını gizlemek için önündeki sandalyenin arkalığını iki eliyle tuttu.
Savcının iddianamesinden olay hakkında bir dolu kanısı ama neredeyse hiç kanıtı olmadığı sonucuna vardık. Savcı Lisbeth Salander'in Carl Magnus Lundin'i vurduğuna inanıyor. Gosseberga'ya babasını öldürmek için gittiğini iddia ediyor. Ona göre benim müvekkilimin paranoid şizofreni dışında daha bir sürü ruhsal hastalığı var. Bütün bu kanılarını bir kaynaktan aldığı bilgilere Doktor Teleborian'a dayandırıyor.
Susup nefes aldı, kendini yavaş konuşmaya zorluyordu.
Yani savcının kanıt dediği şeyler Peter Teleborian'ın kanıları. Eğer Teleborian'ın söyledikleri doğruysa sorun yok. O zaman Teleborian ve savcının çok arzu ettikleri gibi müvekkilin psikiyatrik bakım için bir kliniğe yatırılmalı. Ama eğer Teleborian yanılıyorsa o zaman durum değişir. Hele Teleborian müvekkilime karşı yıllardır yapılan hukuki haksızlığın sürdürülmesi için bilinçli olarak yalan söylüyorsa bu daha farklı sonuçlara yol açar.
Ekström'e döndü. ''Şimdi size öğleden önce dinlediğimiz tanığınızın yalan söylediğini, sizin bir savcı olarak nasıl aldatıldığınızı ve size verilen çarpıtılmış bilgileri nasıl yuttuğunuzu göstereceğim.''
Teleborian kendinden memnun bir ifadeyle gülümsedi. İki elini yana açarak görelim dercesine meydan okudu.
Annika tekrar Iversen'e döndü.
''Sayın Hakim, Peter Teleborian'ın psikiyatrik araştırma dediği şeyin baştan sona yalan olduğunu göstereceğim.'' Salander hakkında bilinçli olarak yalan söylediğini ispatlayacağım.
müvekkilimin nasıl ağır bir hukuki haksızlığa maruz bırakıldığını ortaya koyacağım. Salander'in sizin, benim ve bu odadaki herkes kadar akıllı ve zeki olduğunu anlayacaksınız.
Affedersiniz ama, diye başladı Ekström.
Bir dakika diyen Annika parmağını havaya kaldırdı. İki gün boyunca sizi dinledim, şimdi sıra bende. Annika yine Iversen'e döndü. Eğer elimde sağlam kanıtlar olmasa bu salonda böylesi ciddi suçlamalarda bulunmazdım.
Devam edin, dedi Iversen. Ama şu kabak tadı veren komplo teorilerini dinlemek istemiyorum. Ayrıca iddialarınız nedeniyle iftira atmaktan yargılanabileceğinizi de hatırlatmak isterim.
Teşekkür ederim, bunu aklımda tutacağım. Eğlenerek kendisini seyreden Teleborian'a döndü. Savunma sizden Lisbeth Salander'in Saint Stefan'da kaldığı günlerde tutulan hasta seyir dosyasını defalarca istedi. Niçin bunu bize vermediniz?
Çünkü mahkeme bu dosyaya gizlilik kararı koydu. Bu karar Lisbeth Salander'i korumak için verildi. Ama yüksek mahkeme bu kararı kaldırırsa bu dosyaları size veririm.
Teşekkürler. Lisbeth Salander Saint Stefan'da kaldığı 2 yıl boyunca kaç gece yatağa bağlandı?
Bunu tam olarak hatırlayamam.
Salander 786 günün 380'inde yatağa bağlandığını iddia ediyor.
Kesin bir rakam söyleyemem ama bunun son derece abartılı olduğu ortada. Bu rakamı nereden çıkarttınız?
Otobiyografisinden.
Yani siz onun tam tamına kaç gün yatağa bağlandığını hatırlandığını mı iddia ediyorsunuz? Bu mantıksız.
Öyle mi? Siz kaç gece hatırlıyorsunuz?
Lisbeth Salander çok saldırgan, şiddete eğilimli bir hastaydı. Bu nedenle defalarca Stimulus Free Room'a kapatıldı. Belki size bu odanın nasıl bir şey olduğunu anlatmalı...
Teşekkürler, gerek yok. Teoriye göre bu oda hastanın onda endişe uyandıracak her türlü uyarıcıdan yoksun bırakılmasını amaçlıyor. 13 yaşındaki Lisbeth Salander bu odada kaç gece yatağa bağlandı?
Belki 30 ya da daha fazla.
30? Bu Lisbeth Salander'in iddia ettiği sayının çok altında.
Elbette.
Onun verdiği sayının onda birinden daha az.
Evet.
Hasta seyir dosyası bu konuda kesin bir bilgi verir mi?
Mümkün.
Harika, dedi Annika Giannini ve çantasından bir deste kağıt çıkarttı. O zaman mahkemeye Lisbeth Salander'in Saint Stefan'dan aldığımız seyir dosyasının bir kopyasını bırakıyorum. Kaç gün yatağa bağlandığını hesapladım. 381. Yani müvekkilimin iddia ettiğinden bir gün fazla.
Peter Teleborian'ın gözleri büyüdü.
Durun bir dakika, dedi, onlar gizli bilgiler, nereden aldınız?
Millennium dergisinde çalışan bir gazeteciden. Eğer bir gazetenin yazı işlerinde varsa artık gizli değildir. Ayrıca bunun bugün Millennium'da yayınlandığını da bildirmeliyim. Öyleyse bu mahkemenin de buna bakma hakkı var.
Bu yasa dışı.
Hayır. Lisbeth Salander yayınlanmasına izin verdi. Müvekkilimin saklayacak hiçbir şeyi yok.
Müvekkiliniz gayrimümeyyiz ilan edildi. Bu tür bir karar vermeye hakkı yok.
Şu gayrimümeyyiz kararına da geleceğiz. Ama önce Saint Stefan'da neler olduğunu bir bitirelim. Hakim Iversen kaşlarını çatarak Annika'nın ona uzattığı dosyayı aldı.
Savcı için bir kopya çıkarmadım, dedi Annika. Ama o zaten üzerinde gizlilik damgası olan bu dosyayı bir ay önce aldı.
Nasıl yani, dediği versen. Savcı Ekström 4 Temmuz Cuma günü saat 17'de makamındaki odada Teleborian'la buluşarak üzerinde gizlilik damgası olan bu dosyanın bir kopyasını aldı.
Doğru mu bu, dediği versen Ekström'e dönerek.
Savcı Ekström'ün aklına ilk gelen bunu inkar etmekti. Ama daha sonra Annika Giannini'nin elinde belge olabileceğini düşünerek bundan vazgeçti.
Susma yükümlülüğüne uyarak okumak için bir kopyasını rica etmiştim, dedi Ekström. Salander'in hakkında anlatılanların doğru olup olmadığını kontrol etmek zorundaydım.
Teşekkürler, dedi Annika. Böylece Doktor Teleborian'ın yalan söylemekle kalmayıp üzerinde gizlilik damgası olan bir dosyayı başkasına vererek yasaları da çiğnediğini gördük.
Bunu kayda geçiriyoruz, dedi Iversen.
Hakimi versen birdenbire dikkat kesilmişti. Annika Giannini biraz önce görülmemiş bir tarzda saldırıya geçtiği bir tanığın beyanlarının önemli bir bölümünü yerle bir etmişti. Ve bütün iddialarını doğrulayacağını söylüyor. İversen gözlüklerini düzeltti.
Doktor Teleborian, kaleme aldığınız bu dosyadan hareketle bana Lisbeth Salander'in kaç gün yatağa bağlandığını söyleyebilir misiniz?
Tam olarak hatırlayamıyorum ama bu kadar çok olmaması gerekiyordu. Tabii dosyada yazıyorsa buna inanmak zorundayız.
381 gün, bu çok fazla değil mi?
Evet, çok fazla.
Eğer siz 13 yaşındayken çelik çerçeveli bir yatağa bir yıldan daha fazla bir süre deri kayışlarla bağlansaydınız ne düşünürdünüz? Bunun işkence olduğunu mu?
Ama hastanın kendisi ve başkaları için tehlikeli olduğunu anlamak zorundasınız.
Tamam, kendisi için tehlikeli diyorsunuz. Lisbeth Salander kendisine hiç zarar verdi mi?
Bu tür şüpheler vardı.
Sorumu tekrarlıyorum. Lisbeth Salander kendisine hiç zarar verdi mi, evet ya da hayır?
Psikiyatr olarak biz resmin bütününü yorumlamak zorundayız. Lisbeth Salander söz konusu olduğunda. Örneğin vücudundaki dövmelere, piercinglere bir bakın. Yani kendi bedenine zarar veriyor. Bunu bir çeşit kendinden nefret olarak yorumlayabiliriz.
Annika Lisbeth Salander'a döndü. Dövmelerin kendine olan nefretinin bir ifadesi mi diye sordu.
Hayır.
Annika Teleborian'a döndü. Öyleyse ben kulağıma küpe takıyorum ve şimdi gösteremeyeceğim özel bir yerimde dövmem var diye kendi kendime zarar mı veriyorum?
Holger Palmgren'in kıkırdaması öksürüğe dönüştü.
Hayır, öyle değil. Dövme sosyal ritüelin bir parçası da olabilir.
Peki bu sosyal ritüel Lisbeth Salander'i kapsamıyor mu?
Kendiniz bakabilirsiniz. Onun dövmeleri çok grotesk. Bedeninin önemli bir kısmını kaplıyor. Bu normal bir güzellik fetişizmi ya da beden dekorasyonu değil.
Yüzde kaç?
Efendim?
Bedeninin yüzde kaçı dövmeyle kaplanırsa güzellik fetişizminden ruhsal hastalığa geçilir.
Sözlerimi çarpıtıyorsunuz.
Öyle mi yapıyorum? Sizin deyiminizle dövmelerin bir kısmı ben ya da diğer gençler söz konusu olduğunda sosyal ritüel. Ama müvekkilim bunu yaparsa psikolojik hastalık mı?
Bir psikiyatr olarak ben resmin bütününe bakmak zorundayım. Dövmeler yalnızca bir gösterge. Salander'in psikolojik durumu hakkında bir teşhiste bulunmak için dikkate almak zorunda olduğum göstergelerden biri.
Annika bir süre susup gözlerini Teleborian'a diktikten sonra yavaş yavaş konuşmaya devam etti.
Ama Doktor Teleborian, benim müvekkilimi yatağa bağlamaya başladığınızda daha 13'ünü bile doldurmamıştı. O zaman vücudunda hiç dövme yoktu, öyle değil mi?
Peter Teleborian tereddüt ederken Annika devam etti. Herhalde gelecekte dövme yaptıracağını düşündüğünüz için onu yatağa bağlamışsınızdır.
Hayır, elbette öyle değil. Dövmelerinin 1991 yılındaki durumuyla ilgisi yok.
O zaman başta sorduğum soruya dönebiliriz. Lisbeth Salander kendisine sizin onu bir yıl yatağa bağlamanızı gerektirecek bir zarar verdi mi? Örneğin bir bıçakla ya da jiletle bir yerini kesti mi?
Teleborian bir süre ne diyeceğini bilemedi.
Hayır, ama kendine zarar verebileceğini düşünmemiz için nedenler vardı.
Düşünmeniz için nedenler? Yani onu yalnızca bir şeyler tahmin ettiğiniz için mi bağladınız? Bunu mu demek istiyorsunuz?
Biz değerlendirmeler yaparız.
Size 5 dakikadır aynı soruyu soruyorum. Müvekkilimin 2 yıllık tedavinin 1 yılında yatağa bağlanmasını gerektirecek ve sizin kendisine zarar vereceği tezinizi doğrulayacak bir olayı var mı? Lütfen o zamanlar daha 13'üne basmamış olan bu kızın kendisine zarar verdiğine dair örnekler verebilir misiniz?
Örneğin kız çok zayıf düşmüştü. Ayrıca yemek yemeyi de reddediyordu. Anoreksik olduğundan şüphelendik. Birkaç defa onu zorla beslemek zorunda kaldık.
Neden?
Yemek yemeyi reddettiği için.
Annika müvekkiline döndü. Lisbeth, sen Stefan'da yemek yemeyi reddettiğin doğru mu?
Evet.
Niçin?
Çünkü bu soysuz yemeğime ilaç katıyordu.
Bak sen, Doktor Teleborian sana ilaç vermek istemiş. Niçin almak istemedin?
Verdiği ilaçtan hoşlanmadım. Beni halsiz bırakıyordu, düşünemiyordum. Günün önemli bir kısmında uyuşup kalıyordum. Çok rahatsız ediciydi. Ve bu soysuz ilacın içinde ne olduğunu bana açıklamayı reddetti.
Sen de ilacı almayı mı reddettin?
Evet, o zaman yemeğime katmaya başladı. Ben de yemek yemeyi bıraktım. Yemeğime ilaç kattığı 5 gün boyunca yemek yemeyi reddettim.
Yani aç kaldın?
Her zaman değil. Bakıcılardan bir kısmı arada bir gizlice yiyecek bir şeyler verdiler. Özellikle bir bakıcı gece geç saatlerde bana sandviç getiriyordu. Birkaç defa böyle oldu.
Yani Saint Stefan'da çalışan bakıcıların senin aç olduğunu bildiklerini ve açlıktan ölmemen için sana yemek getirdiklerini mi söylemek istiyorsun?
Bu soysuzla ilaç konusunda savaşa girdiğim günlerde böyle oldu.
Yani yemek yememen için mantıklı bir nedenin vardı.
Evet.
Yani yemek yememenin nedeni yemeğe karşı olman değildi.
Hayır, çok kez aç kalıyordum.
Seninle Doktor Teleborian arasında bir çatışmanın olduğunu iddia edersem doğru mu söylemiş olurum?
Doğru söylemiş olursun.
Babanın üzerine benzin döküp yaktığın için sen Stefan'a götürüldün, doğru mu?
Evet. Bunu niçin yaptın?
Çünkü annemi dövüyordu.
Bunu kimseye anlattın mı?
Elbette.
Kimlere?
Beni sorgulayan polislere, sosyal işler müdürlüğüne, çocuk esirgeme kurumuna, doktora, papaza ve soysuza.
Soysuz diyerek kimi kastediyorsun?
Şuradaki adamı.
Doktor Teleborian'ı işaret etti.
Ona niçin soysuz diyorsun?
Saint Stefan'a götürüldüğüm ilk gün ona olanları anlatmaya çalıştım.
Peki Doktor Teleborian ne dedi?
Beni dinlemedi. Hayal gördüğümü iddia etti. Ve bu tür fantezileri bırakana kadar beni yatağa bağlayarak cezalandıracağını söyledi. Daha sonra ilaç vermeye başladı.
Hepsi palavra dedi Peter Teleborian.
Annika Peter Teleborian'ı aldırmadan Lisbeth'e soru sormaya devam etti.
Onunla bu nedenle mi konuşmuyorsun?
13 yaşıma bastığım geceden beri ona tek bir kelime bile söylemedim. Beni o gecede yatağa bağladı. Bu kendi kendime verdiğim bir doğum günü hediyesiydi.
Annika Giannini Teleborian'a döndü.
Doktor Teleborian, müvekkilimin yemek yemeyi reddetmesinin nedeni sizin ona ilaç vermeniz gibi görünüyor.
Onun böyle yorumlaması mümkün.
Peki siz nasıl yorumluyorsunuz?
Olağanüstü zor bir hastam vardı. Davranışlarının kendisi için tehlike arz ettiğini iddia ediyorum. Tamam, bu bir yorum sorunu olabilir. Şiddete eğilimliydi ve psikopatik davranışları vardı. Başkaları için tehlikeli olduğuna dair hiçbir şüphe yoktu. Hastaneye babasını öldürmeye teşebbüs ettiği için getirildi.
Buna geleceğiz. 2 yıl boyunca onun bakımından sorumluydunuz. Bu 2 yılın 381 günü onu bir yatağa bağladınız. Buna istediğinizi yapmadığı zaman onu cezalandırmak için mi başvurdunuz?
Boş laf.
Öyle mi? Sizin yazdığınız hasta seyir defterine göre şu bağlama vakası en çok 1. yılda gerçekleşmiş. 381 bağlama vakasından 320'si. Bir sonraki yıldan için azalttınız.
Hastada iyileşme belirtileri görüldüğü ve daha uyumlu olduğu için.
Hastane personeli aldığınız önlemlere gereksiz ve çok sert oldukları için itiraz etti mi?
Ne demek istiyorsunuz?
Demek istiyorum ki hastane personeli zorla beslemekle dahil olmak üzere Lisbeth Salander'e karşı gereksiz yere şiddet kullandığınız yönünde şikayette bulundular mı?
Elbette, her insanın değişik fikirleri olabilir. Bu olağan dışı bir şey değil. Zaten şiddetli direniş gösterdiği için onu zorla beslemek de o kadar kolay değildi.
Yemeğine onu halsiz bırakan ilaçlar kattığınız için yemek yemeyi reddetmiş. Onu uyuşturmaya çalışmadığınız zaman yemekle bir sorunu yokmuş. Bu tür zorlayıcı önlemlerden daha mantıklı tedavi yöntemleri yok mu?
Beni bağışlayın ama Bayan Giannini, ben doktorum. Korkarım tıbbi yeterliliğim sizinkinden fazla. Hangi tıbbi önlemlerin doğru, hangilerinin yanlış olduğuna ben karar veririm.
Doktor olmadığım doğru Doktor Teleborian. Ama bu konuya bütünüyle yabancı değilim. Hukukun yanı sıra Stockholm Üniversitesi'nde psikoloji de okudum. Benim mesleğim için zorunlu bir eğitim.
Salona bir sessizlik çöktü. Ekström'le Teleborian şaşkın gözlerini Annika'ya diktiler.
Annika insafsızca devam etti. Müvekkilimi uyguladığınız tedavi yöntemleri o zamanlar psikiyatri kliniğinin başhekimi olan Johannes Kaldin'le aranızda şiddetli çatışmalara yol açmış. Bu doğru mu?
Hayır, doğru değil.
Johannes Kaldin birkaç yıl önce öldü. Yani tanıklığına başvuramayız. Ama mahkeme salonunda Kaldin'le birkaç defa buluşmuş biri var. Danışmanım Holger Palmgren.
Holger Palmgren'e döndü. Nasıl olduğunu anlatır mısınız?
Holger Palmgren birkaç defa öksürdü. Beyin kanamasının etkilerinden tam olarak kurtulamamıştı. Söyleyeceklerini formüle edebilmek için tane tane konuşuyordu.
Lisbeth Salander'in annesi babası tarafından ağır yaralanıp kötürüm bırakıldığından kızına bakamıyordu. Bu nedenle Lisbeth Salander'in kayyumu olarak atandım. Annesinin beyni zedelenmiş ve defalarca beyin kanaması geçirmişti.
Yani bunları Alexander Zalachenko yaptı.
Savcı Ekström dikkatle ileri doğru eğilmişti.
Doğru dedi Palmgren.
Şimdi yüksek derecede gizliliği olan bir konuya daldığımıza işaret etmek isterim dedi Ekström.
Alexander Zalachenko'nun Lisbeth Salander'in annesine uzun yıllar eziyet etmesi niçin gizli olsun ki dedi Annika Giannini.
Peter Teleborian elini kaldırdı.
Durun Bayan Giannini'nin ileri sürdüğü gibi değil.
Ne demek istiyorsunuz?
Lisbeth Salander'in bir aile trajedisi yaşadığı konusunda hiçbir kuşku yok. 1991 yılında ağır bir kavga yaşandı. Ama bunun Bayan Giannini'nin iddia ettiği gibi yıllarca sürdüğünü ispatlayacak hiçbir belge yok.
münferit bir olay olmuş olabilir. Ayrıca anneyi Zalaçenko'nun yaraladığına dair en küçük bir belge yok. Bizim aldığımız bilgilere göre kadın bir fahişeymiş. Yani onu başka biri de yaralamış olabilir.
Andika Giannini Teleborian'a şaşkın gözlerle baktı. Neredeyse dilini yutmuştu.
Öfkeyle bunu biraz açabilir misiniz dedi.
Demek istediğim bu konuda Lisbeth Salander'in iddialarının dışında tek bir kanıt yok.
Onlar iki kız kardeşti. Lisbeth'in kız kardeşi Camilla Salander bu tür şeyler iddia etmedi, hatta yalanladı.
Eğer müvekkilinizin iddia ettiği kapsamda bir dayak olayı yaşansaydı, sosyal kurumların mutlaka dikkatini çekerdi.
Camilla Salander'in de bizim de yararlanabileceğimiz bir ifadesi var mı?
İfade mi? O evde neler yaşandığına dair, Camilla Salander'in ifadesinin alındığını gösteren bir belge var mı?
Lisbeth Salander kız kardeşinin adını duyduğunda huzursuz olmuştu. Göz ucuyla Annika Giannini'ye baktı.
Sanırım sosyal kurumlar bir araştırma yapmıştır.
Ama siz daha biraz önce Camilla Salander'in Alexander Zalachenko'nun annesini dövmediğini söylediğini iddia ettiniz. Çok kesin bir iddiaydı. Bu bilgiyi nereden aldınız?
Teleborian bir süre sustu. Annika onun gözlerindeki şaşkınlıktan bir hata yaptığının farkına vardığını okudu. Annika'nın nereye ateş edeceğini anlamıştı ama bu sorudan kaçınmanın bir yolu yoktu.
Hatırladığım kadarıyla bir polis soruşturmasından dedi.
Hatırladığınız kadarıyla ben Alexander Zalachenko'nun Lunda Gatan'da ağır yaralandığı olayın polis kayıtlarını deliller gibi aradım. Ama her nedense olay yerine giden polislerin tuttukları kısa raporun dışında hiçbir şeye ulaşamadım.
Belki de...
Savunmanın bile ulaşamadığı bir polis raporunu sizin nereden bulup okuduğunuzu merak ediyorum.
Buna cevap veremem dedi Teleborian. 1991 yılında Salander babasını öldürmeye teşebbüs ettikten sonra psikolojik durumu hakkında rapor hazırlarken polisteki dosyasının bir kısmını okuyabildim.
Bahsettiğiniz bu kısmı savcı Ekström'de okuyabildi mi?
Ekström oturduğu yerde huzursuzca kımıldanarak sakalını sıvazladı. Annika Giannini'yi çok hafife aldığını fark etmişti. Bununla birlikte yalan söylemesi için bir neden yoktu.
Evet, bir kısmını okuyabildim.
Peki savunma bu raporun için alamıyor?
Bu mahkeme için bir özelliğinin olmadığına karar verdim.
Lütfen bana bu raporun söz konusu kısmına nasıl ulaştığınızı açıklayabilir misin? Polise başvurduğumda bana böyle bir raporun olmadığını söylediler.
Raporu Sapo hazırlamış, bu nedenle üzerine gizlilik damgası vurmuşlar.
Yani Sapo bir kadının niçin dayak yediği konusunda rapor tuttu ve sonra da üzerine gizlilik damgası vurdu, öyle mi?
Bu olayın failine bağlı. Alexander Zalachenko o politik mülteciydi.
Bu raporu kim tuttu?
Sessizlik.
Duyamadım. Raporun kapağında kimin ismi yazıyor?
Sapo'nun yabancılar şubesinden Gunnar Björk'ün.
Teşekkürler. Bu adam müvekkilimin Peter Teleborian'la el ele vererek 1991 yılında kendisi hakkında sahte bir rapor tuttuğunu iddia ettiği Gunnar Björk mü?
Sanırım.
43. ayrımın sonu. Sayfa 703.